Ayrım 7, sayfa 54. Uçak kaçırma. Uçak kaçırmak Türkiye'de son 5 yıldır bir salgın hastalık oldu. Eline tabancayı alan doğru havaalanına gidip uçak kaçırıyor. Eskiden kız kaçırma olayları gazetelerde yer alırdı. Artık uçak kaçırma olaylarıyla haşır neşir oluyoruz. Şimdiye kadar Türkiye'de kaç uçak kaçırılmıştır pek bilemiyoruz. Bu uçakları kaçıranlar şimdi neredelerdir? Bunu da bilemiyoruz. 12 Mart döneminde Sofya'ya bir uçak kaçırılmıştı. Acaba THY uçağını Sofya'ya indiren hava korsanları bugün nerelerdedir? Bir bilen var mı? Gerçekten kimdi bunlar ve nerelerdeler şimdi? Kimlerdi diye soruyorsak yanıtı şöyle. Bunların adları sanları belli. Sofya'da ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldıkları da biliniyor. Peki ondan sonrası ne oldu? Nerede şimdi bu adamlar? Kimler kaçırmıştı uçağı? Neden kaçırmıştı? Bu sorular karanlıkta kalmıştır. 12 Mart günlerinde havaalanlarında siyasi polisten izinsiz kuş uçmazdı. Nasıl oldu da hava korsanları ellerini kollarını sallayarak bellerinde makineli tüfeklerle uçaklara bindiler? İn miydi, cin miydi, neyin nesiydi bunlar? O günlerde cümbür cemaat cezaevlerindeydik. Bir gün radyodan uçak kaçırma olayı ile ilgili olarak Altan Öymen, Emil Galip Sandalcı, Erdal Öz, Mükerrem Erdoğan, Abdi Yazgan, İlhan Kalaylıoğlu gibi dostların gözaltına alındıklarını öğrendik. Haberi radyodan duyar duymaz haydi hayırlısı dedik. Ne ilgisi vardı? Örneğin Altan Öymen'in, Emil Galip Sandalcı'nın, Erdal Öz'ün, Mükerrem Erdoğan'ın, Abdi Yazgan'ın, Kalaylıoğlu'nun uçak kaçırmakla. O tarihlerde Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Adli Müşaviri Muzaffer Gücür adlı bir albaydı. Şimdi general oldu. Gücür Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Semih Sancar'a ellerinde çok kuvvetli kanıtlar bulunduğunu söylemiş. Haydi ondan sonra gelsin gözaltılar, tutuklamalar. Hava korsanlarından biri Ankara'da fotoğrafçılık yapan Abdi Yazgan'ın bir süre yanında çalışmış. Polis önce bunu saptamış, sonra da Abdi Yazgan'ı gözaltına almış. Fotoğrafçı Abdi Yazgan, devrimci bir aydın, birçok dostu arkadaşı var. İlhan Kalaylıoğlu bu yolla bulunmuş, tabii hemen doğru işkence evine. İlhan Kalaylıoğlu o sıralar geçici bir süre için yazar Emil Galip Sandalcı'nın evinde kalıyor. İşte gizli örgüt. Emil Galip Sandalcı 12 Mart'ta gelindiğinde TRT müdürü ve TRT yönetim kurulu üyesiydi. Sandalcı TRT yönetim kurulunda General Musa Öğün'ün atanmasına karşı çıktığı için bazı sıkı yönetim yetkililerinin de hışmını çekmişti. Emil Galip Sandalcı da gözaltına alınarak işkence evine gönderildi. Sen misin Musa Öğün'e çatan? İşkenceciler İlhan Kalaylıoğlu'na şöyle bir ifade imzalatırlar. Uçak kaçırılınca Altan Öymen İsmet Paşa'ya gidip idam cezalarının infaz edilmemesini sağlayacak. Çünkü İsmet Paşa'nın oğlu Ömer İnönü de kaçırılan uçaktadır. Altan Öymen o sıralar bir kısım arkadaşlarıyla ölüm cezalarının yerine getirilmemesi için çalışıyor. Öyleyse bir örgütün başıdır. Emil Galip Sandalcı ve Erdal Öz de bu örgütün yöneticisidir. Örgüt karar vermiş ve uçak da kaçırılmıştır. Sonraları sıkı yönetimdeki işkenceciler tarafından yazılan bu senaryonun mahkeme önünde itliği pazara çıktı. Gözaltına alınan bütün sanıklar beraat etti. Dosya da kapandı. Sanıklar gördükleri işkenceyle kaldılar. Bu gibi olaylar sıkı yönetimin sürdürülmesi için gerekçe oldu. Olay da unutulup gitti. Pazar günü uçak kaçırma haberini duyunca bunları düşündüm. Yahu gerçekten ne oldu Sofya'ya uçak kaçıranlar? Nerede bunlar şimdi? Bir bilen var mı? Kim kaçırmıştı uçakları acaba? Kimler dersiniz? Parantez içinde Cumhuriyet 15 Şubat 1977. Böyle yetişiyorlar. Güvenlik kuvvetleri ne nitelikte bir eğitimden geçer? Milli İstihbarat Teşkilatı'nda meslek içi eğitimi hangi öğretim üyeleri tarafından yürütülür? Buralarda siyasal ve sosyal konularda hangi düşünceler okutulur? Bunları bilmeye olanak yoktur. Polis kolejinde ve polis enstitüsünde belirli siyasal konular okutulur. Güvenlik kuvvetlerinin tarafsızlığı bu okullardan başlar. Öğrenciler nasıl eğitiliyor? Siyasal konularda belirli değer yargılarını aşılamaya yönelik çabalar söz konusu mu? Bunlar çok önemli konulardır. polis yetiştiren eğitim merkezlerinde örneğin grev hakkı konusunda anayasa ve çağ dışı düşünceler okutulursa ne olur? Polis bir grev olayı ile karşılaşınca grev hakkı konusunda kendisine benimsetilen değer yargılarıyla harekete geçer. Bu eğitimlerde anayasadan komünistlerin yararlandığı anlatılırsa polis memuru anayasal düzene düşman olmaz mı? Bu soruları uzatmadan konumuza girelim. Emniyet örgütüne alınan polis memurları adaylık süreleri içinde Ankara'da polis eğitim merkezinde 6 aylık bir eğitimden geçerler. Bu eğitimi tamamlayan polis adayları polis memuru olarak atanırlar. Polis eğitim merkezinde haber alma, propaganda ve yıkıcı akımlar adlı ders notunda çok ilginç bölümler bulunmaktadır. Yahya Soy, Mümtaz Baykal, Taner Arda ve Suat Akın adlarında iki emniyet amiri ve iki başkomiser tarafından hazırlanan ders notlarında devlet güvenliğine karşı tehditler nelerdir başlığı altında grevlerin devlet güvenliğine karşı kökü içeride tehditlerden sayıldığı belirtilmektedir. Oysa grev anayasada yer alan bir haktır. Anayasada yer alan bir hakkın devlet güvenliğine aykırı bir eylem çeşidi olarak gösterilmesi, grev hakkının bu olumsuz yargılarla anlatılması en azından anayasaya karşı tarafsız olunmadığını ortaya koymaz mı? Ders notlarında komünizm ve sosyalizm konularında bilgi verilirken komünizm sözcüğünün tanımı bile doğru dürüst yapılmamakta, ancak sol akımlar hakkında belirli adlar sıralanarak yasa dışı suçlamalar yer almaktadır. Şu bölümü birlikte okuyalım. Komünistlerin kendi ağızlarından itiraf ettikleri gibi 1961 anayasası aşırı sola geniş ve serbest çalışma fırsatı vermiştir. Geçmişteki olaylar incelendiği zaman 1966 yılından itibaren Türkiye'yi komünist bir ülke haline getirebilmek için her fırsatın ve imkanın kullanıldığı açıkça görülmektedir. 1960 sonrası süratle gelişen olaylar Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan ziyade komünistlerin tarihi emelleriyle ilgilidir. Ders notlarında 12 Mart öncesinde aşırı sol gruplar, gaye, strateji ve taktikler başlığında sol akımlar incelenmekte ve ilerici yazarların, sendikacıların ve aydınların adları verilmektedir. Bu adlardan bazılarını aktaralım. Behice Boran, Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Kemal Türkler, Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Mihri Belli, İlhami Soysal, Muzaffer Erdost, Doğu Perinçek, Vahap Erdoğdu. Sol akımlar hakkında ad, soyadı ve adres bildirilerek verilen bu bilgiler dışında ülkemizdeki sağcı görüş ve eylemler hakkında her nedense bu tür bilgilere yer ayrılmamıştır. Hani devletimiz resmi görüşlere göre aşırı sağa ve aşırı sola karşıydı. Bu ders notları polis memurlarının hangi düşüncelerle koşullandırılarak yetiştirildiklerini ve kendilerine hangi değer yargılarının benimsetildiğini ortaya koymaktadır. Şimdi kendimize soralım. Polis neden tarafsız olmuyor? Parantez içinde Cumhuriyet 17 Şubat 1977. Alışamadıkları ses. Artık Mısır'daki Sağır Sultan bile duydu. TRT Genel Müdürlüğü koltuğuna bağdaş kuran Şaban Karataş, yasa ve hukuk dışı bir işgalcidir. Bu işgalci TRT içindeki suç ortakları ile birlikte her gün devlet memuriyetini gasp suçu işlemektedir. Karataş, cephe iktidarının dümen suyundaki yayın politikasını TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na getirilen Hamit Tezkan adındaki bir AP eski milletvekili eliyle yürütmektedir. Tezkan, bir parti komiseri gibi haberleri denetlemekte ve cephe partilerinin gözcüsü ve sözcüsü olarak görev yapmaktadır. TRT içinde bütün bu olumsuz koşullara, bu işgallere karşı görevini anayasa ve TRT ilkelerine göre yapmaya çalışan namuslu ve dürüst müdürler, müdür yardımcıları, programcılar, spikerler, kameramanlar da vardır. Karataş bu namuslu TRT emekçilerinin yüreklerine bir taş gibi oturmuştur. TRT, Karataşların, Tezkanların çiftliği midir? Bu anayasa kuruluşu Türk halkının malıdır. Ekranlar Demirellerin, Türkeşlerin, Feyzi oğullarının kara göz perdesi de değildir. Mikrofonlar ise cephe iktidarının megafonu olamaz. 2-3 gün önce bir namuslu TRT emekçisi ile TRT işgalcilerinin çatışmasına tanık olundu. Ankara Valisi Durmuş Yalçın, 5 Şubat günü Ankara'da Tandoğan alanında toplantı düzenleyen TÖPDER, TÜMDER, TÜTET hakkında ağır suçlamalar yöneltince, TRT Televizyon Haberleri Müdür Yardımcısı Aycan Giritlioğlu, valinin konuşmasında suç unsuru bulunduğunu bildirerek konuşmayı yayımlamayacağını söylemiştir. Bunun üzerine TRT Haber Dairesi Başkanı Hamit Heskan, yanlı emir vererek valinin konuşmasının yayımlanmasını istemiştir. İki gün sonra TÖPDER, TÜMDER ve TÜTET adına basın toplantısı düzenleyen TÖPDER Başkanı Gültekin Gazioğlu, Vali Durmuş Yalçın'ın konuşmasını yanıtlamış ve televizyon haberlerinden sorumlu olan Aycan Giritlioğlu, Gazioğlu'nun konuşmasını da yayına hazırlamıştır. İşte kıyamet bu noktada kopmuştur. Bu işgalcilerin yayın anlayışı böyledir. Vali bir ihtilal savcısı gibi televizyon ekranına çıkıp önüne geleni komünistlikle suçlayacak, buna karşılık suçlanan insanların savunması televizyon ekranında yer almayacak. Neden? Çünkü cephe iktidarının parti komiseri böyle istiyor. Aycan Giritlioğlu, TÖBDER Başkanı'nın Ankara valisine verdiği yanıtın yayımlanması gerektiğini söyler. Tezkan hayır der, Giritlioğlu diretir. Tartışma TRT personelinin önünde geçer. Giritlioğlu, bu haber namusu anlayışıdır. Ben bu namus anlayışımı sizinle tartışmam der, sonra görevden alınacağını bilse bile bu yanıtı yayımlayacağını söyler. TÖBDER Başkanı Gültekin Gazioğlu'nun Vali Yalçın'a verdiği yanıt televizyon ekranında yayımlanmıştır. Ama TRT Televizyon Haberi Müdür Yardımcısı Aycan Giritlioğlu da görevinden alınmıştır. Cephe iktidarı TRT koltuklarını, makamlarını bir bir işgal edebilir. Fakat namuslu insanların vicdanlarını işgal etmek, TRT Genel Müdürlüğünü işgal etmek kadar kolay değildir. Parantez içinde Cumhuriyet 18 Şubat 1977. ODTÜ kazanı. ODTÜ bakanlar kurulunca seçilen bir mütevelli heyet tarafından yönetilir. Üniversitelerde mütevelli heyet Türk hukuk sistemine aykırıdır. Bu sistem bazı Amerikan üniversitelerinden örnek alınarak, daha doğrusu kopya edilerek benimsenmiştir. Amerika'da herhangi bir özel girişimci bir eğitim vakfı kurar. Bu vakıf bir üniversite açar. Bu üniversite bu vakıf sahip ve yöneticilerinin seçtiği kurallarca yönetilir. Özellik üniversite yönetimine üniversite dışı organların karışmamasını gerektirir. Öyleyse ODTÜ bir özel üniversite sayılabilir mi? Üniversite öğretim üyeleri kendi üniversitelerini yönetecek rektörü seçemiyorlarsa bundan sonra söylenecek her söz boşadır. Böylesine bir üniversite siyasal iktidara tutsaktır. ODTÜ öğretim üyeleri yaşanan yönetim bunalımını köklü önlemlerle gidermek istiyorlarsa, mütevelli heyet aracılığı ile sürdürülen yönetimin temeline, sistemine karşı çıkmalıdırlar. Anayasa Mahkemesi ODTÜ yasasının iki maddesini iptal ederken sadece iki konu üzerinde yoğunlaşmıştır. Konulardan biri bu üniversitede çalışan öğretim üyeleri ve yardımcılarının üniversite ile olan ilişkilerinde özel hukuk kurallarına bağlı bulunmaları, ikincisi ise mütevelli heyetin öğretim üyelerini ve yardımcılarını atama yetkisidir. Anayasa Mahkemesi ODTÜ yasasında yer alan bu hükümlerin anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir. Bu durumda ne yazık ki mütevelli heyet hukuksal varlığını korumaktadır. Mütevelli heyet, Milli Eğitim Bakanı'nın önerisi, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile seçilmektedir. Bu mütevelli heyet, cephe iktidarının, bu mütevelli heyetin seçeceği rektör de mütevelli heyetin aynası olacaktır. Bunun için, neden Hasan Tan rektörlüğe getirilmiştir diye sormak gereksizdir. Tek ve kesin çare, ODTÜ yasasından mütevelli heyet kuruluşunu çıkartmaktır. Ordinarius Profesör Doktor Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları adlı yapıtında bu konuda doğru yol bu üniversiteyi de anayasaya göre teşkilatlandırmaktır yahut kendisinden üniversite vasfını almaktır demektedir. Anayasa Mahkemesi'nin son kararına göre mütevelli heyet hiçbir öğretim üyesi atayamamakta ancak aynı üniversiteye rektör seçebilmektedir. Bu garipliği açıklayacak hukuk kuralının var olduğunu pek sanmıyoruz. Tek çare ODTÜ yasasının anayasada yer alan özellik kural ve güvencelerine göre yeniden düzenlenmesidir. Devlet malında mütevelli olmaz. Mütevelli heyet başta oldukça da böyle garipliklere çok rastlanır. Rektör Hasan Tan olayı üniversitenin özerkliğe olan gereksinmesini en yalın çizgileriyle ortaya koymuştur. Özerklik üniversite yöneticilerinin kendi aralarından seçilmesini gerektirmektedir. 4 fakülteden oluşan ODTÜ'nün 4 fakültesi de Hasan Tan'ın rektörlüğüne karşı çıkmıştır. Bu tepki sadece öğrencilerden gelseydi o zaman efendim bu komünistlerin işidir deyip olayı demagojiye boğmak kolaylaşırdı. Sağcısı solcusu, ilerici, gericisi, ilgilisi ilgisiziyle bütün öğretim üye ve yardımcılarını karşısına almış bir rektör üniversiteyi nasıl yönetecektir? Demek temelde bir yönetim bunalımı var. Bir takım güçler de bu bunalımdan yararlanmak istiyor. Mütevelli heyet ve bu kurulun arkasındaki siyasal iktidar, ODTÜ'de rektör Tan'ın atanmasına kadar üniversitede sağlanan dirlik ve düzenliği bozacaksa, olay rektör Tan'ın da devlet malına mütevellilik eden bu kurulun da boyunu çoktan aşmış demektir. Parantez içinde Cumhuriyet 21 Şubat 1977. Vur, öldür, yaşatma. Önce iki el ateş ediyorlar. Ahmet Ağaoğlu aldığı kurşun yarası ile yere yıkılıyor. Sonra sürüne sürüne yakında bulunan bir fotoğrafçı dükkanına sığınıyor. Katiller yaralı gence 3 kurşun daha sıkıyorlar. Ağaoğlu bu kurşun yaralarıyla hastaneye götürülürken yolda ölüyor. Gazeteler böyle yazdı. Nasıl bir duygudur bu? Bir insan hiç gözünü kırpmadan bir başka insanı nasıl öldürebilir? Nasıl bir kin yerleşmiş katillerin yüreğine? Kim yetiştirmiş bunları böyle? Vur, öldür, yaşatma. Hukuk devletinin Türkiye'si değildir bu. İç savaş yaşıyoruz. Vuran vurana, kıran kırana bir savaş bu. Büyük kentlerin sokakları genç ölülerin kanlarıyla sulanıyor. Bu düzenin başbakanı parlamento kürsüsünden gülerek, alay ederek meydan okuyor. Bütün sorumluluk bendedir. Gelin yakama yapışın. Biliyor şimdilik yakasına yapışılmayacağını. Yakasına yapışılacağı günlerde memduh tamaçların, faik türünlerin, memduh ünlü Türklerin imdadına yetişeceğini biliyor. Ve birbiri ardından dikilen kanlı mezar taşlarına bakıp alay ediyor. Haydi yapışın yakama. Bu ülkede bunca cinayet işlenirse sorumlusu kimdir? Ve eğer kanlı cinayetlerin katilleri o başbakanın toplantılarına çiçek gönderip kutladığı örgütün üyeleri ise söyler misiniz kimdir sorumlusu? Katil diye 20 yaşında genç yakalanıyor. Bu genç nasıl bir siyasi kan davasının kör silahıdır ki yaşamının en güzel yaşında gözünü kırpmadan bir yaşıtını kana buluyor. Çünkü yürekleri kinle doldu. Öğretmişler, koşullandırmışlar, vicdanlarını köreltmişler. Vur, öldür, yaşatma. Gerçek sorumlular bu 20 yaşındaki katiller değil. Onlara bu silahları veren, yüreklerine bu kör kini dolduranlardır. Ülkemiz sola ve komünizme karşı mücadele diye diye işte bu koşullara sürüklendi. İnsan yüreği taşıyan ağlasın, yüzü kızaran utansın. Buyurun işte, Türkiye baştan aşağı kana bulanmıştır. Bu tabloyla övünen varsa övünsün. Gencecik çocuklar bunlar. 19 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşında. Babaları, dedeleri olacak yaşta insanların gözleri önünde öldürülüyorlar. Savcısı, yargıcı, politikacısı, yazarı, çizeri, profesörü, doçenti ve sokaktaki vatandaşıyla yaşıyoruz bunları bir bir. Elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Bir kanlı serüven izler gibi izliyoruz bunca olayı. Elimiz kolumuz bağlı sanki. Gün gelecek bütün bunların hesabı sorulacaktır. Gün gelecek akıttıkları kan selinde boğulacaklardır. Göreceksiniz. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Ama bu hesap sorulacaktır. Bir gün mutlaka sorulacaktır. Yarın, öbür gün ama mutlaka sorulacaktır. Parantez içinde Cumhuriyet 23 Şubat 1977. Ayrım sonu sayfa 62.